Ayrım 24, sayfa 231. Altınlar. Sabah Niko, "İra, İra" diye seslendi. Bir yandan da İra'yı dürtüyordu. Genç kız korkuyla yerinden fırladı. Bütün gece rüyasında Deniz'le ve Yorgo'yla cebelleşmişti. Belki de bu yüzden Niko'nun onu Yorgo'yla ilgili uyandırdığını düşündü. Ancak kendisine gelip de Niko'nun ona sevgiyle bakan yüzünü görünce rahatladı. Niko, "Kalk bakalım, iş başına," dedi. İra doğrulmaya çalışırken, "Ne yapacağım peki?" diye sordu. Niko, "Kalk bak, sana ne göstereceğim," diyerek elini tuttu İra'nın. İra ayağa kalkınca Niko ona arkasını dönmesini söyledi. İra onun gösterdiği yöne bakınca karşıdaki sahili gördü. Niko, "Yunanistan, geldik, biraz sonra ineceğiz," dedi. Ne gördüğü kara parçası ne de Niko'nun sözleri heyecanlandırmıştı İra'yı. Sadece bu yorucu yolculuktan kurtuldukları için hafiften seviniyordu. Niko, "Şimdi seni çoluk çocuktan mesul tutuyorum. Hepsini tek tek say. İnişte gözün üstlerinde olsun. Sakın ola biri ortadan yanlışlıkla kaybolmasın. Hiç bilmediğimiz bu diyarlarda izlerini dahi bulamayız. Ama önce kendi eşyalarını toparla," dedi ve arkasını dönüp gitti. İra, Niko'nun ona verdiği görevin basitliği karşısında hevesi kırılsa da hızla işe girişti. Şilteleri toplamaya, kilimleri dürmeye başladı. İçi kapkacak dolu, ağır bir sandığı biraz kenara çekmek istiyordu. Herkes kendi çulunu çuputunu toplamakla meşgul olduğundan az ileride arkadaşlarıyla konuşan Agnes'i çağırdı. Agnes koşarak geldi. "Uyandın mı? Bak geldik," dedi heyecanlı ablasına. İra, "Biliyorum. Şu sandığı al da şu köşeye taşıyalım. Çok ayak üstünde. İnerken insanlar takılmasın," dedi. İki kız kardeş biraz ileriye taşımak için sandığı tutup kaldırdı. O esnada vapur hafiften yana yatınca Agnes dengesini kaybetti. Elindeki sandık çuvalların dibinde duran bastonun üstüne düştü. Bastonun kırılma sesiyle sandığın düşme sesi birbirine karıştı. İki kız kardeş ortaya çıkan manzara karşısında küçük dillerini yutacaktı. Kırılan bastonun içinden samanlarla birlikte çil çil reşat altınlar dökülmüştü. Agnes kendine gelir gelmez altınların üstüne oturup eteğini açarak onları gizlemeye çalıştı. İra hala ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Agnes, "Babamın altınları, hadi çabuk topla şunları yerden," deyince İra bilinçsizce Agnes'in eteğinin örtemediği altınları topladı. Onları öylece Agnes'in kucağına bıraktıktan sonra koşarak Niko'yu bulmaya gitti. Ona olup biteni anlattı. Beraberce Agnes'in yanına geri döndüler. Onlar döndüğünde Agnes bütün altınları toplayarak cebine koymuş, öylece duruyordu. Niko, "Kaç altın var Agnes?" diye sordu. "Sayamadım, kimse görmesin diye hemen cebime attım." Derin bir sessizlik oldu. Bir süre sonra bu sessizliği bozan Agnes oldu. "Babamın altınları, bizim Drahoma'mız için saklamış olmalı." Dipnot, Drahoma. Gelin tarafının damada götürdüğü mal veya para. Avrupa ülkeleriyle Türkiye'deki Rum, Ermeni ve Museviler arasında ailesinin kız evladı ayırdığı Drahoma. Bir işletmeyi yönetmek, sürdürmek, kızın ailesine bağlı olmadan yaşayabilmesini sağlamak amacıyla da verilir. İra şaşkınlıkla ona baktı. Yaşanılan bu kadar felaketin içinde işi getirip evliliğe ve çeyize nasıl bağladığını anlamaya çalıştı. Niko da şaşırmıştı. "Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?" diye sordu iki kız kardeşe. İra, "Bilmiyorum," dedi. Niko, "Ama o altınlar ikinize ait," dedi üstüne basa basa. Agnes, "Ben payımı Drahoma olarak saklayacağım," dedi. İra bir süre düşündükten sonra, "Madem öyle yarısı onun olsun ama ben payımı insanların hayrına harcamak istiyorum," dedi. Niko Agnes'in yanına diz çökerek, "Otur, yanıma otur," dedi İra'ya. İra Niko'nun sözünü dinledi. "Tamam, insanlara yardımcı olmanı anlıyorum ve çok takdir ediyorum. Sen söylemeseydin bile içlerinden en azından 5 tanesini ortak kasaya bağışlamanızı ben rica edecektim. Zira unutmayın ki bu insanlar yolda ihtiyacımız olduğunda zulalarındaki altınları çıkartıp bize verdiler. Eminim babanız yaşasaydı o da bu bastonun içine sakladığı altınları çıkarıp verirdi. O nedenle bizim bu insanlara borcumuz var." Agnes başını öne eğdi, İra atıldı. "Ben veriyorum," dedi tekrar. Niko, hayır, hepsi olmaz. Kendi payından sadece 5 tane ver ve gerisini geleceğin için sakla, tamam mı? Merak etme, ileride yine birilerine yardımcı olacağından eminim, dedi. Konuşmanın istediği gibi sonuçlanmasından memnun kalan Agnes, Niko, en iyisi onları sen sakla, ben korkarım. Konuştuğumuz gibi de bölüştür, olur mu? Dedi. Niko, tamam, saklarım, onları gizlice say. ''Bana öyle teslim et o zaman, tamam mı?'' diye karşılık verdi. Ira ile Agnes, tuvalette her zaman kuyruk çok olduğundan, biraz ileride çok sıkışanların ihtiyacını gidermesi için konulan tenekenin yanına gittiler. Ira, çarşafla küçük bir kabin yaptı. Agnes de sanki tuvaletini yapacakmış gibi içeri girip altınları saydı. ''Tam 58 altın var.'' dedi fısıltıyla. İşini bitirince. Ira, annesinin bir kese içinde Nadire teyzeye gönderdiği mücevher kesesini, sonra da ailesinin zenginliğini hatırladı. Muhtemelen babası altınlarının bir kısmını da başka bir yerde zulalamış olmalıydı. Altınların tam da kendini insanlara yardım etmeye adama kararı almasından sonra ortaya çıkmasında bir hikmet olduğunu düşündü. Allah onun iyilik yapmasını istiyor olmalıydı ve bu uğurda harekete geçmesi için altınları bir işaret olarak karşısına çıkarmıştı. İki kız kardeş gidip Niko'yu buldu ve kimseye göstermemeye gayret ederek altınları ona teslim etti. Sonra da dönüp eşyalarını toplamaya çalıştılar. İra'nın aklına Yorgo'nun altınları geldi yine. Eşyalarını dağıtmışlardı. Kime ne verildiğini hatırlamaya çalıştı. Sonra da vazgeçip Niko'nun ona verdiği görevi yerine getirmek için çocukların peşinden koşuşturmaya başladı. Karaya yanaştıklarında neredeyse herkes güverteye çıkmış ve sol tarafa yığılmıştı. Gemi devrilecek gibi olmuştu. Herkes yeni yurdunu merak ediyor, liman boyunca dizilmiş binalarda geleceklerine dair ipuçları bulmaya çalışıyordu. Ancak gemi yaklaştıkça ve liman tüm çıplaklığıyla görülmeye başladıkça herkesin üstüne ağır bir hüzün çöktü. Kadınlar gözyaşlarını tutamayıp hıçkırmaya başladı. Liman kum gibi insan kaynıyordu. Giyimlerinden Müslüman oldukları belli olan binlerce insan heyecanla yaklaşan gemiyi bekliyordu. Gemidekiler yaşadıkları bu zorlu yolculuğun yeni sahipleriyle yüz yüze geldiklerini anladı. Onlar da son birkaç günlerini görerek yaşadıkları felaketi bir kez daha hatırladılar. İki tarafta birbirine aynı olmuştu adeta. Birbirlerinin yüzünde umutlarını ve acılarını arıyorlardı. Ancak bu çok sürmedi. Zira güverteye çıkan memurlar yüksek sesle ve arka arkaya duyurular yapmaya başladı. Artık herkes Türkçe yerine Rumca konuşuyordu. Adı okunanlar sırayla eşyalarını alıp inecekti. Önce limandaki karantinaya götürülecek, orada kontrolden geçtikten sonra yemek yiyecek, sonra da Selanik Göçmen Komitesi tarafından yerleştirileceklerdi. Başka bir memur, duyuruyu yapanın sözünü keserek Selanik'e yerleşecekleri için kendilerini şanslı saymaları gerektiğini söyleyince kafilenin morali iyiden iyiye yükselmişti. Ira da pür dikkat konuşmaları dinliyor ama bir yandan da Niko'nun kendisine verdiği görevi layıkıyla yerine getirmek için çocukların peşini bırakmıyordu. Kadınlar halı, yorgan, leğen, kazan gibi taşıyabilecekleri eşyaları omuzlarına almış, çocuklarsa ellerinde yastıklar ve bohçalarla onların peşine takılmıştı. Erkekler daha ağır olan yükleri yüklenmişti. Bu arada Filipya'nın aklına koyunları geldi. ''Venüs, aman Venüs'ü unutma Niko!'' diye bağırdı kocasına. Kafileyi bırakmak istemeyen Niko bu iş için Ledon'u görevlendirdi. Agnes de Ledon'la birlikte gitmek için hareketlendi. Birlikte hayvanların tutulduğu alt kata inmek için merdivenlere yöneldiler. Gemiden inme sırası göremeli kafileye gelince herkes telaşla sıraya geçip aşağıya inmeye başladı. Filipya ile Ira kardeşleri için telaşlanmaya başlamıştı. Niko, korkmayın, bu gemideki herkes burada inecek, başka yere gidecek halleri yok ya, diyerek onları yatıştırdı. Ancak Göreme, Ürgüp, Uçhisar ve hatta Kayseri'nin bazı ilçelerinden gelen kafilelerin hepsi indiği halde Ledon ile Agnes hala ortalıkta görünmüyordu. Hızlı olmalarını söyleyen askerlerin baskısına dayanamayan Niko, kafileyi karantina altına soktu. Bu arada Ira ile Filipya'nın huzursuzluğu da giderek artıyordu. Ve birden yolculuk boyunca beyinlerine kazınan o çan sesi tekrar duyuldu. Ira daha fazla dayanamayarak kendini dışarı attı. Vapurdan bir tabut indiriliyordu. Çevresinde onlarca kadın erkek vardı. Omuzlarındaki cesetle ağır ağır ilerleyerek gelip limanın ortasında durdular. İra, kalabalıkla askerlerin arasında geçen konuşmadan ölenin gemideki metropolit olduğunu anladı. Askerler adamlara karantinayı gösterdi. Adamlar sırtında cesetle İra'nın önünden geçerek morg binasına girdiler. İra heyecanla gözlerini vapura dikip kardeşini beklemeye devam etti. Çok geçmeden Ledon ile Agnes göründü. Kuzuları kucaklamışlardı. Venüs de yanlarında ilerliyordu. İra derin bir nefes aldı. Bir askerin uyarısına rağmen içeri girmeyip onları bekledi. Bu arada gemi uzun uzun düdük çalarak tekrar hareket etti. Güvertede onlara hayal kırıklığıyla bakan yolcuları görünce şaşırdı. Ledon, "Bazılarını Kavala'ya götürüyorlar. Herkesi indirmediler İra," dedi. Agnes atıldı. "Benim tanıdığım kızlardan da kalanlar oldu. Ah, çok acıklıydı abla. Ağlayarak ayrıldık," dedi. İra gecikmelerinin nedenini anlamıştı. "Ben hayvanları beklerim. Siz geçin, bizimkileri bulun," dedi. Bu arada limanı tıka basa dolduran ve Türkiye'ye geçmek için bekleyenler, geminin tek bir yolcu almadan gitmesinin yarattığı hayal kırıklığıyla bağırıp çağırıyor, yer yer küfürler savuruyordu. İra onların yüz ifadelerinden, üstlerine başlarına sinen perişanlıktan, zorlu bir yolculuktan çıktıklarını görebiliyordu. Limana giren geminin kendilerini yüzüstü bırakıp gitmesinin yarattığı hayal kırıklığını da. İra'nın yüreği sızladı. Kendini insanların iyiliğine adayacağına bir kez daha ant içti. Bu arada kafileden bazıları karantinadan geçmiş, yıkanıp paklanmıştı. İra hayvanları onlara bırakıp içeri daldı. Önüne gelen ilk kuyruğa girdi. Doktor ağzını, karnını açtırıp baktı. Bir şikayeti olup olmadığını sordu. İra olmadığını söyleyince banyoya geçmesini söyledi. Yola çıktığından beri göl hariç ilk kez yıkanıyordu. Ilık suyun altına girdiğinde bütün bu yaşananların gerçekliğinden emin olamadı. Acaba gördükleri kötü bir rüya olabilir miydi? Ancak su tuhaf bir biçimde gözünü acıtmaya başlamıştı. Gözlerini kapatıp alelacele durulandı ve çıktı. Dışarıda herkes gözlerinin acındığından ve suyun kükürtlü olduğundan söz ediyordu. Memurlar önlerine düşüp onları bir barakaya götürdü. Burada dinlenip karınlarını doyuracaklarını söylediler. Herkes sanki ilk kez görüyormuş gibi birbirine bakıyor ve karşısındakilere çok iyi göründüklerini söylüyor, hatta aralarında şakalaşıyordu. Yarım saat sonra herkese birer kap yemek verildi. Limanda bekleyen perişan insanların görüntüsünü zihninden silemeyen İra, yemeğe elini dahi sürmedi. Onun yemediğini gören arkadaşı İra'dan tabağını isteyince İra hepsini ona bırakıp dışarı çıktı. Selanik limanı iki ayrı dünyaya ayrılmış gibiydi. Gidenlerle gelenleri dikenli teller ayırıyordu. Gelenler belli bir düzen içinde alınıyor, karantinaya sokulup sonra barakalara yerleştiriliyordu. Ama gitmeyi bekleyenler tarafı mahşer gününü andırıyordu. Sanki Allah orayı terk etmiş, yerini şeytana bırakmıştı. İnsanlar hayvanlarıyla, çoluk çocuklarıyla, eşyalarıyla iç içe, sıkış tepiş bekliyor, kimisi uzandığı yerde can çekişiyor, kimisi gerçeklerden kaçmak için derin uykulara saklanıyor, çocuklar ise olup biteni oyun dünyalarına sığdırmaya çalışıyordu. İra o an ilk kez kendini okuduğu kitaptaki Pavel'le arkadaşlarına yakın hissetti. Onlar gibi bu haksızlığa, bu felakete, bu acılara sebep olanlara karşı düşmanlık besledi. Ancak Pavel ve arkadaşlarının düşmanı Çar adında bir hükümdardı. Bu işin düşmanı kimdi acaba? Şimdiye kadar Allah'ın gazabı olarak algıladığı bu işin de bir düşman tarafı vardı ve Niko mutlaka onları tanıyordu. Bunu ilk fırsatta Niko'ya sormalıydı. Ayrım sonu, sayfa 238.